Ayrım 12. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond. Sayfa 104. Hala erkek hemcinslerimi savunmaya çalışarak şunu merak ettim. Etin ve balın paylaşılmasının amacı karşılıklı bir fedakarlıkla av getirisini bölüştürmek olabilir miydi? Yani ben her 29 günde bir zürafa avlamayı bekliyorum ve avcı dostlarım da aynı beklenti içindeler. Ama hepimiz avlanmak için ayrı yönlere gidiyoruz ve her gün içimizden birisinin bir zürafa öldürmesi olanaklı. Başarılı avcıların eti birbirleriyle ve aileleriyle paylaşmayı kabul etmeleri durumunda herkesin karnı doyar. Bu yoruma göre avcılar ganimetlerini diğer en iyi avcılarla paylaşmayı tercih etmelidirler. Çünkü karşılığında başka bir gün onlardan et alabilirler. Oysa gerçekte başarılı Aceh ve Hadza avcıları avı ister iyi bir avcı olsun ister kötü, etraflarındaki herkesle paylaşırlar. Bu durum akla Aceh ya da Hadza erkeğinin neden avlandığı sorusunu getiriyor. Çünkü kendisi hiçbir şey yakalamasa bile yine de etten pay alabilir. Ters yönden bakıldığında öldürdüğü hayvanı paylaşacaksa neden avlansın? Neden ailesine getirebileceği ve başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmayacağı kabuklu yemişleri ve sıçanları toplamıyor? Erkeklerin avlanmasında benim soylu bir amaç bulma çabalarımda gözden kaçırdığım soylu olmayan bir amaç olmalıydı. Bir diğer olası soylu amaç olarak etin paylaşılmasının, avcının hep birlikte gelişecek ya da ortadan kalkacak olan kabilesine yararlı olacağını düşündüm. Kabilenin geri kalan kısmı açlık çekerken ve kabilenin düşmanlarından gelecek saldırılara karşı koyamaz haldeyken, yalnızca kendi ailenizi beslemek üzerinde yoğunlaşmanız yeterli olmaz. Ama bu olası amaç bizi ilk paradoksa geri döndürüyor. Tüm Aceh kabilesinin iyi beslenmesi için en iyi yol, herkesin mütevazı hurma nişastası öğütme ve meyve ya da böcek larvası toplama işlerini benimsemesiydi. Erkekler çok ender bulabilecekleri pekari için kumar oynayarak zamanlarını harcamamalıydılar. Erkeklerin avlanmasının temelinde aile değerlerini görmek için son bir çabayla avlanmanın erkeklerin koruyuculuk rolleriyle bağlantısını düşündüm. Ötücü kuşlar, aslanlar ve şempanzeler gibi pek çok bölgesel hayvan türünün erkekleri bölgelerinde devriye gezmeye büyük zaman ayırırlar. Bu devriye gezilerinin pek çok amacı vardır. Yakın bölgelerden gelen saldırgan rakip erkekleri saptayıp dışarı atmak, komşu bölgelerin istilaya uygun olup olmadığını incelemek, erkeğin eşine ve yavrularına zarar verebilecek avcıları saptamak ve gıda ile diğer kaynakların varlığındaki mevsimsel değişimleri izlemek. Aynı şekilde insan avcılar da av hayvanı ararken bir yandan da kabilenin karşı karşıya olduğu olası tehlikelere ve fırsatlara dikkat kesilirler. Ayrıca avlanmak erkeklere kabilelerini düşmanlara karşı korurken kullanacakları becerileri geliştirme fırsatını verir. Avlanmanın bu rolü hiç kuşkusuz çok önemlidir. Yine de avcıların hangi tehlikeleri saptamaya ve böylece kimin çıkarlarına hizmet etmeye çalıştıklarını sormakta yarar var. Aslanlar ve diğer büyük et oburlar dünyanın bazı bölgelerinde insanlar için tehlike arz ediyorlar. Ama dünyanın her yerinde geleneksel avcı toplayıcı toplumlarının karşısındaki en büyük tehlike rakip kabilelerin avcılarıdır. Bu tür toplumların erkekleri dönem dönem diğer kabilelerin erkeklerini öldürme amacıyla savaşlara girer. Yenik kabilenin kadınları ve çocukları ele geçirilerek ya öldürülür ya da karı ve köle olarak kullanılır. Erkek avcılardan oluşma devriye gruplarının en kötü olasılıkla kendi genetik çıkarlarını rakip erkek gruplar pahasına geliştirdikleri düşünülebilir. En iyi olasılıkla da karılarını ve çocuklarını korudukları söylenebilir. Ama onları yine diğer erkeklerin sundukları tehlikelere karşı korumaktadırlar. Bu olasılıkta bile yetişkin erkeklerin devriye gezme etkinliğiyle toplumun geri kalan kısmına sundukları yarar ve zararın neredeyse eşit olduğu söylenebilir. Kısacası Açelerin büyük hayvan avcılığını, erkeklerin karılarının ve çocuklarının çıkarlarına soylu şekilde hizmet etmesi için mantıklı bir yol olarak gösterme amacıyla harcadığım çabaların beşi de boşa çıkmıştı. Sonra Kristen Hawkes bana Açe erkeğinin bu avlardan midesine giren yiyecek dışında karısı ve çocuklarına karşı kendisi adına elde ettiği büyük çıkarlara dair bazı acı gerçekleri hatırlattı. Öncelikle diğer halklar arasında olduğu gibi Açe halkında da evlilik dışı seks hiç de ender değil. Çocuklarının 66'sının olası babalarının gebe kaldıkları sıralarda çiftleştikleri kişilerin adlarını vermeleri istenen düzinelerce Açe kadını çocuk başına ortalama 2.1 erkek gösterdi. 28 Açe erkeğinden oluşan bir örnek grup arasında kadınlar sevgili olarak kötü avcılardan çok iyi avcıların adını verdiler ve iyi avcıları daha çok sayıda çocuğun olası babası olarak gösterdiler. Zinanın biyolojik önemini anlamak için ikinci bölümde tartışılan üreme biyolojisi verilerinin erkeklerin ve kadınların çıkarları açısından temel bir asimetri oluşturduğunu hatırlayalım. Çok sayıda kişiyle çiftleşme kadının üreme çıktısına doğrudan bir katkıda bulunmaz. Bir erkek tarafından döllenmiş kadının başka bir erkekle çiftleşmesi en azından 9 ay boyunca ve avcı toplayıcı sisteminde süresi uzatılmış süt salgılama amenoresi koşulları altında olasılıkla en azından birkaç yıl boyunca yeni bir bebekle sonuçlanmayacaktır. Oysa normalde sadık erkek birkaç dakikalık bir zina ile kendi çocuklarının sayısını iki kat arttırabilir. Şimdi Hawkes'un besleyici stratejisi ve gösterişçi stratejisi adını verdiği iki farklı av stratejisini izleyen erkeklerin üreme çıktılarını karşılaştıralım. Besleyici, hurma nişastası ve fare gibi yüksek tahmin edilebilirlik düzeyiyle oldukça yüksek getiri sağlayan yiyecekleri toplar. Gösterişçi ise büyük hayvan avlar, torbası boş döndüğü pek çok gün arasında yalnızca arada bir büyük ikramiye ulaşması yüzünden getirisi daha düşüktür. Besleyici ortalama olarak karısına ve çocuklarına daha fazla yiyecek getirir ama başkalarını da besleyecek bir yiyecek fazlası edinemez. Gösterişçi ise ortalama olarak karısına ve çocuklarına daha az yiyecek getirir ama arada bir başkalarıyla paylaşacak kadar çok ete ulaşabilir. Bir kadın genetik çıkarlarını olgunluk dönemine getirebildiği çocuk sayısıyla ölçerse bu çocuklarına ne kadar besin sağlayabileceğine bağlıdır. Ama arada bir kendisi ve çocukları için fazladan et karşılığında zina yapabileceği gösterişçi komşulara sahip olması durumunda daha da kârlı çıkacaktır. Arada bir bulup herkesle paylaştığı ganimetler nedeniyle gösterişçiyi kabilesi de sever. Erkeğin kendi genetik çıkarlarını nasıl geliştireceği konusuna gelince, gösterişçi hem avantajlar hem de dezavantajlarla karşı karşıyadır. Avantajlardan biri zina sonucu doğan fazladan çocuklardır. Gösterişçi zinanın yanı sıra kabile içinde saygınlık kazanmak gibi başka avantajlara da sahiptir. Sunduğu et hediyeleri nedeniyle kabiledeki diğer kişiler onun komşusu olmak ister ve kızlarını eş olarak vererek onu ödüllendirebilirler. Aynı nedenle gösterişçinin çocuklarına kabilenin özel muamele göstermesi de olasıdır. Gösterişçi olmanın dezavantajlarından biri ise ortalama olarak karısına ve çocuklarına daha az yiyecek getirmesidir. Bu meşru çocuklarının daha azının olgunluk çağına ulaşması anlamına gelir. Bu arada karısı da zina yapabilir ve sonuçta kadının çocuklarının daha az bir kısmı gerçekten avcılan olur. Gösterişçi daha çok çocuğun babası olma olasılığı adına besleyici gibi birkaç çocuğun babalığından emin olmaktan vazgeçerek daha mı kârlı çıkmaktadır? Bu sorunun yanıtı besleyicinin karısının fazladan kaç meşru çocuk büyütebileceği, meşru çocuklarının yüzdesi ve gösterişçinin çocuklarının ne kadarının bu gözde statüleri sayesinde hayatta kalma şanslarının artacağı gibi çeşitli sayılara bağlıdır. Bu sayıların değerleri yerel ekolojilerine bağlı olarak kabilelere göre farklılık gösterir. Hawks, açeler için geçerli değerleri tahmin ederken, geniş bir olası koşullar yelpazesi içinde gösterişçilerin genlerini geçirdikleri, hayatta kalan çocuk sayısının besleyicilerinkinden daha fazla olduğu sonucuna vardı. Büyük hayvan avcılığının ardında geleneksel olarak kabul edilen eşe ve çocuklara et getirme amacından çok bu amaç olabilir. Dolayısıyla açı erkekleri ailelerinden çok kendilerine yararlı olmaktadırlar. Yani erkek avcılarla kadın toplayıcıların bir birim olarak çekirdek ailenin ortak çıkarlarını en etkin şekilde arttıran ve iş gücünün grubun yararına kullanıldığı bir iş bölümü oluşturdukları söylenemez. Avcı-toplayıcı yaşam tarzında bunun yerine klasik bir çıkar çatışması vardır. İkinci bölümde de tartıştığım gibi bir erkeğin genetik çıkarı açısından en uygun şeyin kadının genetik çıkarına ya da kadının genetik çıkarı açısından en uygun şeyin erkeğin genetik çıkarına uyması gerekmez. Eşlerin ortak çıkarları kadar farklı çıkarları da vardır. Kadın için en iyi strateji bir besleyici ile evlenmektir. Ama erkek için en iyi strateji besleyici olmak değildir. Son 10 yıllarda yapılan biyolojik incelemeler hayvanlarda ve insanlarda bu tür pek çok çıkar çatışması yaşandığını gösterdi. Yalnızca karı koca ya da eşleşmiş hayvanlar arasında değil, ebeveynle çocukları, hamile kadınla cenini ve kardeşler arasında da. Ebeveynlerin çocuklarıyla kardeşlerin de birbirleriyle ortak genleri vardır. Ama kardeşler aynı zamanda birbirlerinin en yakın rakipleri olabilir ve ebeveynlerle çocukları da rekabet edebilirler. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen pek çok araştırma, ebeveynin karşı karşıya kaldığı enerji harcaması ve riskler yüzünden çocuk yetiştirmenin ebeveynin yaşam beklentisini kısalttığını göstermiştir. Çocuk ebeveyn için genlerini aktarma fırsatı anlamına gelir ama ebeveynin bu tür başka fırsatları da olabilir. Bir çocuğunu terk edip kaynaklarını başka bir çocuğa adamak ebeveynin çıkarına daha uygun olabilir. Ebeveynleri pahasına hayatta kalmak ise çocuğun çıkarına olacaktır. İnsanlar aleminde olduğu gibi hayvanlar aleminde de bu tür çalışmaların bebek, ebeveyn ve kardeş katline yol açması ender görülen bir şey değildir. Biyologlar çatışmaları genetik bilimine ve yiyecek arayışı ekolojisine dayalı kuramsal hesaplarla açıklarken bizler hesap yapmaya gerek kalmadan bunları kendi deneyimlerimizden biliriz. Kan ya da evlilik bağıyla yakın akraba olan insanlar arasındaki çıkar çatışmaları yaşamlarımızın en yaygın, en iç paralayıcı trajedileridir. Bu sonuçların genel geçerlilikleri nedir? Hawks ve arkadaşları yalnızca iki avcı toplayıcı halkı, açeleri ve hadzaları incelediler. Ulaştıkları sonuçların diğer avcı toplayıcı toplumlarda da sınanması gerekiyor. Yanıtlar büyük olasılıkla kabilelere ve hatta bireylere göre farklılık gösterecektir. Yeni Gine'deki kendi deneyimlerime göre Hawks'ın sonuçları orada daha da geçerlidir. Yeni Gine'de pek az büyük hayvan vardır, avcılığın getirisi düşüktür ve av torbaları genellikle boş kalır. Avın büyük bölümünü erkekler daha ormanda tüketirler ve eve getirilen büyük hayvanların eti de paylaşılır. Yeni Gine avcılığını ekonomik açıdan savunmak zordur ama başarılı avcılara statü açısından açıkça belli yararlar getirir. Peki Hawks'ın vardığı sonuçların bizim toplumumuzdaki geçerliliği nedir? Belki de bunu soracağımı anladığınız için daha şimdiden kanınız beyninize sıçradı ve Amerikan erkeklerinin hiçbir işe yaramadıkları sonucuna varmamı bekliyorsunuz. Elbette böyle bir sonuca varmıyorum. Amerikan erkeklerinin birçoğunun, yani çoğunun, büyük çoğunluğunun sadık kocalar olduklarını, gelirlerini arttırmak için çok çalıştıklarını, bu geliri karılarına ve çocuklarına adadıklarını, çocuklarına büyük oranda baktıklarını ve zina yapmadıklarını kabul ediyorum. Ama açe bulguları ne yazık ki toplumumuzdaki en azından bazı erkekler için geçerli. Kimi Amerikan erkekleri karılarını ve çocuklarını terk ediyor, yasal olarak yükümlü kılındıkları çocuk nafakasını ödemeyen boşanmış erkek sayısı inanılmayacak kadar yüksek. ABD'de yalnız yaşayan ebeveyn sayısı, birlikte yaşayan ebeveyn sayısını geçiyor ve yalnız ebeveynlerin çoğu kadın. Evliliğini sürdüren erkekler arasından bazılarının karılarından ve çocuklarından çok kendilerine yararlı olduklarını, zinaya ve araba, spor, alkol gibi erkek saplantılarına çok fazla zaman, para ve enerji harcadıklarını biliyoruz. Eve pek de fazla et getirilmiyor. Amerikan erkeklerinin ne kadarının besleyici yerine gösterişçi olduğunu ölçtüğüm iddiasında bulunmuyorum. Ama gösterişçi yüzdesinin ihmal edilemeyecek düzeyde olduğuna hiç kuşku yok. Zaman bütçesi incelemeleri birbirine sadık çalışan eşler arasında bile çalışan Amerikan kadınlarının iş artı çocuklar artı ev işleri olarak tanımlanan sorumluluklarına kocalarına oranla ortalama iki kat zaman harcadıklarını gösteriyor. Ama kadınlar aynı iş için ortalama olarak daha az ücret alıyorlar. Aynı zaman bütçesi incelemeleri Amerikalı kocalardan kendilerinin ve karılarının çocuklara ve ev işlerine ayırdıkları zamanı tahmin etmeleri istendiğinde kendi harcadıkları zamanı abartma ve karılarının harcadıkları zamanı hafifseme eğilimi taşıdıklarını gösteriyor. Kendi izlenimime göre şahsen aşina olduğum birkaç örnek vermek gerekirse, Avustralya, Japonya, Kore, Almanya, Fransa ve Polonya gibi bazı sanayileşmiş ülkelerde erkeklerin ev işlerine ve çocuk bakımına katkıları ortalama olarak daha da düşük. Erkeklerin neye yaradıkları sorusunun antropologların yanı sıra toplumlarımız içinde de tartışılmasının nedeni de bu. 6. Bölüm. Daha azla daha çoğunu yapmak. Dişilerde menopozun evrimi. Yabani hayvanların çoğu ölene ya da ölmelerine yakın bir zamana dek doğurgan kalırlar. İnsan erkekleri için de aynı şey geçerlidir. Kimi erkeklerin çeşitli nedenlerle değişik yaşlarda kısırlaşmalarına ya da doğurganlıklarının azalmasına karşın dölleme yeteneklerinde belli bir yaşta evrensel bir sona erme yoktur. Aralarında 94 yaşında bir erkeğin de bulunduğu ileri yaşta çocuk sahibi olmuş sayısız erkek örneği vardır. Ama insan dişilerinin 40 yaşlarından itibaren doğurganlıklarında hızlı bir azalma görülür ve yaklaşık bir 10 yıl içinde tümünde tam bir kısırlık oluşur. Kimi kadınlarda düzenli adet çevriminin 44 ya da 45 yaşlarına dek sürmesine karşın yakın zamanlarda hormon tedavisinden ve yapay döllenmeden yararlanan tıp tekniklerinin geliştirilmesine dek 50 yaşından sonra gebelik çok ender olarak görülmekteydi. Söz gelimi çok iyi beslenen ve doğum kontrolüne karşı son derece dindar bir topluluk olan Amerikan Hutterlerinde kadınlar insanlarda biyolojik olarak mümkün olan en yüksek hızla bebek üretirler. Doğumlar arasında ortalama 2 yıllık bir ara vardır ve sonuçta ulaşılan ortalama çocuk sayısı 11'dir. Ama Hutter kadınları bile 54 yaşından sonra çocuk doğuramazlar. Sıradan insanlara göre menopoz korkuyla beklenen acı bir olay olsa da yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ama evrim biyologları için dişi menopozu hayvanlar aleminde bir sapma ve entelektüel bir paradokstur. Doğal seçimin özü bireyin genlerini taşıyan döllerinin sayısını artıracak özellikleri içeren genleri teşvik etmesidir. Doğal seçim nasıl olur da bir türün tüm dişi bireylerinin daha çok döl bırakma yeteneğini yok edecek genler taşıması sonucunu verir? İnsan dişilerinde menopoz yaşı da dahil olmak üzere tüm biyolojik özellikler genetik değişime tabidir. Dişi menopozunun insanlarda herhangi bir nedenden dolayı yerleşmesinden sonra menopozla yaşamlarının daha ileri safhasında karşılaşan kadınlar arkalarında daha çok döl bıraktıklarına göre menopozun başlama yaşı tekrar yok olana dek neden aşamalı olarak ilerlemedi? Bu bakımdan dişi menopozu evrim biyologları için insan cinselliğinin en tuhaf özelliklerinden biridir. Aynı zamanda benim de savunacağım gibi en önemli özelliklerdendir. İnsan evrimiyle ilgili tüm metinlerde vurgulanan büyük beyinlerimizle dik duruşumuzun ve metinlerde daha az dikkat gösterilen gizli yumurtlama dönemimizle keyif amacıyla seks yapma eğilimimizin yanı sıra dişi menopozunun da ayırt edici şekilde insan, yani bir insansı maymundan daha fazla ve niteliksel olarak farklı bir yaratık olmamız için gerekli biyolojik özelliklerden biri olduğuna inanıyorum. Biraz önce söylediğim şey pek çok biyoloğu duraksatacaktır. Biyologlar insan dişilerinde görülen menopozun çözülmemiş bir sorun sunmadığını ve bu konuyu daha fazla tartışmaya gerek olmadığını söyleyeceklerdir. Biyologların bu konudaki itirazları üç çeşittir. İlk olarak kimi biyologlar menopozu insanın ortalama ömrünün son zamanlarda uzamasının ürünü olarak değerlendirerek göz ardı ederler. Bu uzama yalnızca son bir yüzyıldır kamu sağlığı alanında alınan önlemlerden değil, aynı zamanda 10.000 yıl önce tarımın başlamasından ve belki daha da büyük bir olasılıkla son 40.000 yıl içinde insanın hayatta kalma becerilerinin artmasına yol açan evrimsel değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısına göre menopoz, milyonlarca yıllık insan evriminin büyük bölümü boyunca sık rastlanan bir olgu olamazdı. Çünkü varsayıma göre neredeyse hiçbir kadın ya da erkek 40 yıldan uzun yaşayamıyordu. Elbette dişilerin üreme sistemi 40 yaşında sona ermeye göre programlanmıştı. Çünkü bu yaştan sonra çalışma fırsatı zaten olmayacaktı. İnsan ömrünün uzaması evrim tarihimizin çok yakın safhalarında gerçekleşti ve dolayısıyla dişi üreme sistemi buna uyarlanma zamanı bulamadı şeklinde ileri sürülüyor bu itiraz. Ama bu bakış açısında insan erkeklerinin üreme sisteminin ve hem kadın hem de erkeklerde diğer tüm biyolojik işlevlerin çoğunun insanda 40 yaşından sonra da onlarca yıl boyunca sürdüğü gerçeği göz ardı ediliyor. Bu durumda diğer tüm biyolojik işlevlerin son zamanlarda uzayan ömrümüze çabucak uyarlanabildiğini varsaymak zorunda kalıyoruz. Ve neden yalnızca dişi üreme sisteminin çabucak uyarlanamadığı sorusu yanıtsız kalıyor? Eskiden çok az kadının menopoz yaşından sonra da hayatta kaldığı iddiası paleodemografiye yani eski iskeletlerde ölüm yaşını tahmin etme çabalarına dayanıyor. Bu tahminlerde bulunan iskeletlerin tüm bir eski nüfusun kesin bir örneğini oluşturduğu ya da eski yetişkin iskeletlerinin yaşlarının doğru şekilde saptanabileceği gibi kanıtlanamamış ve akla yakın olmayan varsayımlara dayanıyor. Paleodemografların 10 yaşındaki bir bireyin iskeletiyle 25 yaşındaki bir bireyin iskeletini birbirinden ayırt etme yeteneklerinden kuşku duyulmasa da 40 yaşındaki bireyi 55 yaşındaki bireyden ayırt etme yetenekleri kanıtlanmış değil. Farklı yaşam tarzları, beslenme tarzları ve hastalıkları nedeniyle kemikleri eskilerin kemiklerinden daha farklı hızla yaşlanan modern insanların iskeletleriyle karşılaştırarak sonuca varmak da mümkün değil. 12. ayrımın sonu. Sayfa 113.